Ayrım 20, Kardeş Kavgası, Nikos Kazantzakis, sayfa 207. 15. Peder Yanaros dağdan inerken kendi kendine konuşuyordu. Günde 7 kez, Tanrı sazlar üfler, sazlar eğilir. Hangi sazlar? İnsanlar. Üfle Tanrım, şu Drakos'a doğru üfle de eğilsin. İlk kayaların ardında görünmez olunca durdu, ellerini gökyüzüne kaldırdı. Sesini duyurabilmek için bütün gücüyle haykırdı. Ulu Tanrım, İsa'nın düşmanı ne zamana kadar yeryüzüne egemen olacak? İnsanoğlu ne zamana kadar benzerlerinden çekinecek? Doğrular tehlikede. Yeryüzündeki doğruların sayısı kaç? Pek az. Neden onlara acımıyorsun? Onlara sevgiyi, erdemi, alçak gönüllülüğü bağışlayan sen, neden güç de vermedin? Onları silahlandırmak gerekirdi. Öbürlerine değil. Öbürlerinin dişleri ve tırnakları var. Güçleri var. Hepsi birer kurt. Tanrım, kurtlara yem olmamaları için koyunları da silahlandır. Yeryüzüne de dönmek istiyorsan, kuzu kılığında değil, cömert bir aslan kılığında olsun dönüşün. Tanrım, seni anlayamaz oldum. Neden seni sevenleri bu denli ağır cezalandırıyorsun? Tanrı'ya içine dökerek biraz rahatlayan Peder Yanaros aceleyle Castello yolunu tuttu. Ay batmış, tan yeri ağrıyordu. Az sonra taşlar arasında bir taş olan köy kayaların içinde belirdi. Kiremitleri yeşillenmiş damlar, kara dumanı tütmeyen bacalar, harap kilisenin çevresindeki yıkıntı sürüsü seçilebiliyordu. Tanrı'nın evinin görüntüsü insanların barınaklarından farksızdı. İçinde bugün kutsal cumartesiydi, kır çiçekleriyle kaplı Epitafios'a yatırılmış İsa diriltilmeyi bekliyordu. Peder Yanaros başını salladı. Sana yardım etmemi istiyorsan bana yardımcı ol Tanrım. Castello'da dirildiğin günü görmek istiyorsan barışı sağlamama yardım et. Ortalık iyiden iyiye aydınlanmaya başlıyordu. Peder Yanaros duvar diplerine sürünerek kiliseye vardı. Bitkin halde bölmelerden birine yığıldı. Göz kapakları kurşun gibi ağırlaşmıştı. Epitafios, ikonolar, koroyu ayıran bölmenin yaldızlı parmaklıkları, kızıl ve altın sarısı bir renk cümbüşü halinde bir an gözlerinin önünde oynaştı durdu. Kendini oldukça kötü hissetti, gözlerini kapadı, birden uykuya dalıverdi. Bu arada köy uyanmaya başlıyordu. Bir kapı aralanıyor, sağda solda kafalar görünüyor, bir köpek havlıyordu. Sonra yeniden sessizlik çöküyordu ortalığa. Derken küçücük bir avludan aç bir bebeğin viyaklamaları yükseliyor, açlık çeken çevrenin tüm enikleri de onu yankılarcasına başlıyorlardı sızlanmaya. Köyün öbür ucunda askerler tüfeklerini temizlemeye başlamışlardı bile. Kaç saniye, kaç saat Peder Yanaros uykunun dipsiz uçurumunda kaldı. Bu gerçek bir uyku değil, tepeden tırnağa titreyerek bir anda içine daldığı ürkütücü bir gelecekti. Sanki altıncı mühür sökülmüştü de Tanrı olduğunu sandığı bir taş parçasını kollarında sıkıyordu. Güneş kıllarla örülü bir torba gibi kapkara olmuştu, ay ise kan kırmızıydı. Gökyüzünün yıldızları yeryüzüne düşmeye başlamışlardı. Sert bir rüzgarda yaban inciri de meyvelerini böyle sağa sola serperdi. Gökyüzünün karanlıkları yırtıldı. Ellerinde yedi boruyla yedi melek göründü. İlk melek borusunu çaldı. Kanla karışık ateşten bir dolu yeryüzüne yağdı. Yıldızların ve yeryüzünün üçte biri ve tüm yeşillikler yandı. İkinci melek borusunu çaldı. Ateşten bir dağ denize düştü. Denizin üçte biri kana dönüştü. Balıkların üçte biri öldü. Gemilerin üçte biri battı. Üçüncü melek borusunu çaldı. Ateşten bir ışık yeryüzüne düştü. Nehirlerin ve kaynakların üçte biri kurudu. Dördüncü melek borusunu çaldı. Güneşin, ayın ve yıldızların üçte biri karardı. Beşinci melek borusunu çaldı. Dipsiz kuyu açıldı ve kuyudan bir duman yükseldi. Bu dumandan kuyrukları zehir dolu, akrebi andıran çekirge sürüleri çıktı ve geri kalan canlıları soktular. Çekirgeler savaşa hazır atları andırıyorlardı. Yüzleri insan yüzü, yeleleri kadın saçı, dişleri aslan dişinin eşiğiydi. Sesleri de savaşa koşan atların kişlemelerini andırıyordu. Bir çekirge kucakladığı koca kayanın ardına gizlenen Peder Yanaros'u buldu. üstüne saldırdı. Yaşlı adam büyük bir çığlık atıp uykusunda kendinden geçti. Ayıldığında melek de kaybolmuştu çekirgelerde. Ve Peder Yanaros kendini yıkık bir büyük kentte buldu. Evlerin dumanı tütüyor, ortalık leş kokuyor, aç köpeklerle kediler yıkıntılar arasında koşuşuyordu. Peder Yanaros bir kavşakta dikilmiş, kendi kendine delirip delirmediğini soruyordu sanki. Ara sıra şarapla kafayı tütsülemiş sarhoşlar gibi sallanarak bir adam geçiyordu önünden. Gövdesi insan gövdesiydi ama yüzü paralanmış çamur içinde, ağız yerine upuzun kanlı hortumuyla bir canavar yüzüydü. Kavşağa zincirlenen Peder Yanaros dilenciler gibi el açıyor. "Yalvarırım sana bayım," diyordu. "Delirdim mi ben, söylesene." "Ne söyleyeyim?" diyordu yaya. "Benim delirip delirmediğimi sen söyleyebilir misin? Hiç bilmiyorum." Bir kahkaha atıp hortumunu oynatıyor, yoluna gidiyordu. Peder Yanaros eli açık, kavşağında hareketsiz duruyor, sorguya çekebileceği ikinci bir yayanın geçmesini korkuyla bekliyordu. "Peder Yanaros, hey Peder Yanaros, hey Peder Yanaros!" Birden uykusunda çağrıldığını duydu. Sıçrayarak uyanıp çevresine bakındı, kapıya koştu. Avluya fırladı. Görünürde kimse yoktu. Tanrı bana acıdı diye düşündü. Sırlarını keşfetmek üzereyken uyanmam için bana seslendi. Kiliseye döndü. İsa ikonasının önünde durup yerküreyi tutan uzun parmakları öpmek için ayaklarının ucunda yükseldi. "Efendimiz," diye yalvardı. "İnsanlara acı, düşümün gerçekleşmesine izin verme. Bize barışı ver Efendimiz. Başka isteğimiz yok. Ne mal, ne rahat, ne şeref, ne ün. Yalnızca barış. Geri kalanlar için nasıl istersen öyle yap." Kemerini sıktı, İsa'ya baktı. "Yapacak çok şeyimiz var Efendimiz. Castello'nun kaderi bugün belli olacak. Bu en güç saatte bizleri yalnız bırakma. Yumuşatmak için komutanın yüreğine eğil. Bu akşam partizanlar aşağı inecekler. Onlara da eğil. Kardeşleri olduğumuzu anlamaları için gözlerini aç. İnsanoğlunun yüreği kurttan bir kozadır. Bu kozaya da üfle Efendimiz. Üfle de içindeki kurtları birer kelebek yap." Kapıya doğru yürüdü, eşiğe vardığında dönüp yine ikonaya baktı. "Bizimle oynama," dedi. "Hepimiz insanız, fazlasına dayanamayabiliriz." Dışarıda güneş gözlerini kamaştırdı. Bakışı avludaki mezarlar üzerinde gezindi. Kendi mezarına yaklaştı. "Bekle," dedi elini sallayarak. "Tanrı'nın beni dünyaya getirirken yüklediği görevi bitirmeliyim önce. Acele etme." Mezarın çevresinde taşların arasından hep serseri otlar fışkırmıştı. İlkbahar kokuyordu. İlk kelebekler mezarlarından çıkmış, ılık havada henüz beceriksiz kanatlarını deniyorlardı. Yeşil sarı bir böcek gürültüyle duvarlara tosluyordu. "Tanrım bizlere acı," dedi Peder Yanaros. "Güneş iyiden iyiye yükseldi. Yanılmıyorsam uyudum da. Komşu köylerin halkı neredeyse gelir. Çanı çalmam gerek." Güçlükle yerinden kalktı. Birden büyük bir acı bütün gövdesine dolaştı. Rahatsızlanacağını sandı. Kilise avlusu dönmeye başladı. Sonunda baş dönmesi durdu. Elinin tersiyle gövdesine dostça okşayıp, "Cesaret ihtiyar Katır. Bir uçurumun kıyısında yürüyorsun. Ayağını sürçmenin sırası değil," diye mırıldandı. "Zorlu bir gün olacak," diye düşündü. "Sonuna kadar dayanabilsem bari." İki geniş adımda çan çalmaya yarayan halata yetişti. Aceleyle, inatla çan çalmaya koyuldu. Sanki bu çan onun ağzıydı da duvarlarındaki melekler ve iblislerle, mezar dolu avlusuyla kilise gerçek gövdesiydi. İyice yukarıda, kafatasının kubbesi altında, Yaradan'ın elleri arasında çığlıklar atan yarasa ruhunu hissediyordu. Ilık ve güzel kokulu boşlukta çanın tok sesinden tunç ve gümüş yankılanıyordu. Türk olmadıkça herkes bugünün kutsal cumartesi olduğunu anlardı. Taze otlardan acıyla bir tanrı paskalya kokusu içinde gökyüzüne yükseliyordu. Zaman zaman Peder Yanaros elini alnına siper edip uzaklara bakıyor, çevre köylerden geleceklerin görünüp görünmediklerini anlamaya çalışıyordu. Yüzü zaman zaman dirilişin ışığını yansıtır gibiydi. Sonra birden kararı veriyordu yine. Kulakları sabaha karşı köye dönmek üzere kamplarından ayrıldığı partizanların kahkahalarıyla çınlıyordu hala. Kendisiyle alay eden dağı duyar gibiydi. Peder Yanaros ürperdi. Yüreğinde soğuk bir rüzgar esti. Bu adamların tanrısı yok diye düşündü. Kimseden korkmuyorlar, hiçbir şeye saygıları yok. Kuşkusuz verdikleri sözü çiğneyecekler. İhtiyar adam kurtları ağıla soktuğu için titriyordu şimdi. Birden üzerine yorgunluk çöktü. Halatı bıraktı, çanın sesi kesildi. Kulak kabarttı. Köy kapılarının vuruluşunu, bir sürü sesin yaklaşmasını dinledi. Sonra taş sıraya çöktü, alnını kuruladı. Bir ayak sesi duyuldu. Kilise kapısının önünde bir adam durdu. İhtiyar papaz başını kaldırdı. Kısa boylu, tombul yanaklı, uzun yağlı saçlı, şişman bir adam eşikte duruyordu. ''Sen misin Kiryakos?'' dedi Peder Yanoros. ''Gir içeri, sana ihtiyacım var.'' ''Emredersin muhterem peder.'' dedi Beriki, eşikten kıpırdamadan. ''Benim de sana bir haberim var.'' Kimden? Komutandan. Gidip kendisiyle görüşmeni istiyor. İşim olduğunu söyle ona. Hem Tanrı'ya hem de Mamon'a. Mamon, eski Suriye dilinden alınmıştır. İncil'de talihi belirtmek için kullanılır. Çevirmenin notu. Hizmet etmediğimi anlat. Ben yalnız Tanrı'nın hizmetindeyim. Özür dilerim muhterem peder ama bunları komutana söylemeye cesaret edemem. Bana acı da onunla görüşmeye git. Efendim işaret eder de her şeyin hazır olduğunu bildirirse giderim. Ancak o zaman gidebilirim. Söyle komutana. Zavallı Kiryakos, bu kadar korkuyorsan asla papaz olamazsın. Bir papaz insanlardan çekinmez. Kiryakos içini çekti. Ben Tanrı kadar insanlardan da korkuyorum dedi. Ne yapayım? Peder Yanoros bu pörsük ve bön adama acıdı birden. Gel yanıma dedi. Yere kapan. Kiryakos anladı ve titremeye başladı. Diz çöktü, başını eğdi. Peder Yanaros sıcak, ağır iki koca elini başına koydu. Bir süre hareketsiz ellerini Kiryakos'un üstünde tuttu, gözlerini gökyüzüne kaldırdı. ''Ulu Tanrım'' diye mırıldandı. ''Şu boş tulumun üstüne in de onu gücünle doldur. Karıncaya, sivrisineğe, solucana güç veren sen, kullarından Kiryakos'a da güç ver. Tanrım, Castello'nun tellalı Kiryakos'a da güç ver.'' Peder Yanoros ellerini çekti. ''Kalk'' dedi. Ama Kiryakos yerinden kımıldamadı. ''Biraz daha muhterem peder'' diye yalvardı. ''Biraz daha.'' Peder Yanoros avuçlarını Kiryakos'un eğik başına koydu. Uzun süre tuttu. ''Ne hissediyorsun Kiryakos?'' diye sordu tatlılıkla. Kiryakos hiç karşılık vermedi. İhtiyarın ellerinden tatlı bir sıcaklığın, iç rahatlatan bir ırmağın indiğini hissediyordu. ''Neydi bu? Ateş mi, sevinç mi, yoksa güç mü?'' Bilmiyordu ama gövdesinin bununla dolduğunu seziyordu. Peder Yanoros'un elini tutup öptü. Yüzü ışıl ışıldı. Yerinden kalktı. Gidiyorum dedi. Peder Yanoros şaşkın şaşkın Kiryakos'a baktı. Nereye gidiyorsun? Hem Tanrı hem de Mamon hesabına çalışamayacağını, yalnız Tanrı'nın hizmetinde olduğunu, Tanrı emrettiğinde kendisiyle görüşmeye gideceğini komutana söylemeye. Yaşlı adam mutlulukla elini kaldırdı. Tanrı yardımcın olsun dedi. ''Şimdi anladın mı?'' ''Anladım muhterem peder.'' ''Ne anladın?'' ''Boş bir tulum olduğumu, şimdi doluyum, ayakta durabiliyorum.'' Peder Yanoros aceleci ve sağlam adımlarla kışlaya doğru giden Kiryakos'a bakıyordu. Birden onu izlerken öfkelendiğini hissetti. ''Sefil insanoğlu'' dedi yüksek sesle. ''Dağları devirecek, mucizeler yaratacak güçtesin, bunun yerine pislik, tembellik, bilgisizlik içinde sürünüyorsun.'' Tanrı içinde, onu taşıyorsun da haberin yok. Ancak ölümünde keşfediyorsun onu. Tabii çok geç oluyor. Bunu bilen bizler kolları sıvıyor, sesimizi yükseltiyoruz. Belki eninde sonunda sesimizi duyurabileceğiz. Yeniden çan çalmaya koyuldu. Ne oldu bu papaza? Birden çan çalmaya başlaması neden diye soruyordu köylüler kendi kendilerine. Katır kadar inatçı peder, İsa'yı diriltmeye mi karar verdi yoksa? Kapılar açılıyor, adamların arkalarında başörtülü ihtiyar kadınlarla evlerinden dışarı fırladıkları görülüyordu. Aklından yine ne geçti kim bilir, gidip bir bakalım. Elinde koca çekici bırakmadan kilise kapısının eşiğinde ilk görünen demirci Andrea oldu. Çanın halatına yapışıp, ''Bana bırak muhterem peder'' dedi, ''Sen yorgunsun.'' ''Sağ ol Andrea'' dedi Peder Yanoros, ''Bugün büyük bir gün, çok işimiz var.'' ''İsa'yı dirilteceğiz demek muhterem peder.'' Peder Yanoros Andrea'nın sırtını dostça okşadı. ''Önce insanoğlundan başlayalım, acele etme, sıra Tanrı'ya da gelir.'' Bu demirciyi sever, güç anlarında hep yanına çağırırdı. Küfürbazdı Andrea, kaba sabaydı ama altın gibi bir yüreği vardı. Selanik'te demir çelik sanayinde çalıştığı sırada bir Yahudi ile tanışmış, adam Andrea'yı aç ve ezik biri olduğuna inandırmıştı. Derken Andrea kendisi gibi bu işin henüz başındakilerle birlik olmuştu. Önceleri mahzenlerde toplanıyorlardı, sonra açık hava toplantıları düzenlemeye koyuldular. Kafaları bir takım parolalarla dolu, Yahudi'yi sırtlarında taşıyarak sokaklardan geçiriyor, taş ya da çekiçle vitrin camlarını indiriyorlardı. Polis hepsini tutukladı, hapse atıldılar, sonra salıverildiler. Gösterilere yeniden başladılar. Öyle ki sonunda Andrea bıktı. Toplumsal adaletin çok yavaş geldiğini, zenginlerin tıkınmaya, yoksulların boyun eğmeye, kadınların boyanıp papazların büyük alanlarda askerlerin yanı sıra koca göbeklerini göstermeye devam ettiklerini gördü. Cezaevleri yine namuslu kişilerle doluydu, sokaklarsa haydutlarla. Dünya değişmiyordu. Bu nedenle Andrea köyüne döndü. Bir demirci dükkanı açıp iş sahibi olmaya karar vermişti. Ama geçmişi insanoğlunun yakasını kolay kolay bırakmaz. Öğretmenle dostluk kurdu, çok sevdiği görüşleri yeniden buldu, rahatını yitirdi. Dünya yine istediği gibi gelmiyordu demirciye, yine onu değiştirmeyi istiyordu. Bir gün peder Yanaros'a rastladı. ''Tanrı'yı tanımıyorum ama'' dedi, ''kendimi biliyorum. Yontulmamış, kalın kafalı, katı yürekli bir demirciyim. Yine de dünyayı ben yaratmış olsaydım bugünkünden çok daha iyi yaratırdım.'' Papaz gülümsedi. Andrea dedi, dünya her gün yeniden yaratılır, yenilenir. Umutsuzluğa kapılma. Kim bilir belki Tanrı bir sabah seni çağırır da kafandaki dünyayı kendisi için yaratmanı ister. Birlikte gülmeye koyuldular. O günden sonra da dost oldular. Demirci nasırlı koca elleriyle halata yapıştı ve çanı hızla çalmaya koyuldu. Ölüleri bile uyandıracağım diyordu gülerek. Bugün büyük gün. Herkese ihtiyacımız var. Ölülere bile. Papaza kurnaz kurnaz göz kırptı. ''Bir şeyler seziniyorum muhterem peder.'' dedi. ''Dün gece gözüme uyku girmedi, tarlalarda dolaşmaya çıktım. Derken dağ yolunda bir şey gördüm. Gördüğüm bir cübbe miydi yoksa bir eteklik mi? Peki seçemedim doğrusu.'' ''Cübbeydi.'' dedi papaz. ''Cübbenin içinde de köyün yazgısını taşıyan bir ihtiyar vardı.'' ''Sonra?'' dedi demirci tutuk bir sesle. ''Sonra?'' ''Söz konusu kişiyle anlaştın mı? Bir anlaşmaya varabildin mi?'' ''Evet, bir anlaşmaya varabildim.'' Demirci halatı bıraktı, sesini alçaltarak, ''Öyleyse bıçağa iş düşüyor muhterem peder.'' dedi ve gözleri parıldadı. ''Barış'a iş düşüyor Andrea, bıçağını kınına sok. Şu işe bak, hala barışa inanıyor musun muhterem peder? Hala anlayamadın mı? Bize gerekli olan kılıçtır. Sevgi de bir kılıçtır Andrea. İsa'nın elinde sevgiden başka bir şey olmadı ama yalnız sevgiyle bütün dünyayı büyüledi.'' İsa eninde sonunda başarırdı. Elinde bir saz ya da bir horoz tüyü bile olsa yapardı o işi. Ama biz, Tanrı'ya göre bir ölçü var ki bize hiç uymuyor. İsa içimizde Andrea. Tanrı'nın ölçüsü de aynı zamanda bizim ölçümüz. İnsanoğlunu küçük görme. Öğretmen senin dostun değil mi? Git bir gün bul onu, sana anlatır. Yalnız İsa'ya başka bir ad veriyor. Son günlerde gördün mü onu? Ne durumda? Ne durumda olsun muhterem peder, ruhunu dişleri arasına kıstırmış ölümle savaşıyor. Yine de umutsuzluğa kapılmıyor. Benim düşüncem büyük diyor, ölemem ben. Bu görüş onu hayatta tutuyor. Beni de ayakta tutan aynı şey, bütün dünyayı ölümden koruyan da aynı şey. Öğretmenin hakkı var, ona benden de selam götür. Sonra sesini alçalttı, ağzı açık, mutlulukla kendisini dinleyen Andrea'ya bir takım şeyler söyledi. Peki dedi demirci, anlaştık. Tanrı'ya şükürler olsun. Sonunda aklı başında iş görmeyi kabul ettin. Ama sıra bıçağa kalırsa bıçak üzerine düşeni yapar muhterem peder. Bunu da bil. Yeryüzünün budanmaya büyük ölçüde ihtiyacı var. Haklısın yavrum. Dünya bir ağaçtır. Zaman gelir, kısır dallar çok güçlenir ve boş yere öz suyu emmeye koyulurlar. Ama budama işini Tanrı'ya bırakalım. Peder Yanaros, insanoğlunun Tanrı'nın eli olduğunu ve Tanrı'nın onu ağaç budamakla görevlendireceğini iyi biliyordu. Yine de demirciyi kışkırtmamak için bunu söylemekten kaçındı. Aralarında fısıldaştıkları sırada köylüler de sokaklara dökülmüş, kilise avlusu dolmaya başlamıştı. Köy ileri gelenleri başlarında kürklü yüksek başlıkları, amber tesbihleri, arkalarında oğulları ve uşaklarıyla gelmişlerdi. Köylü çoğunluğunda korkulu bir yüz, çökük yanaklar, tilkilerinkini andıran kaçak bakışlar vardı. Genellikle yalın ayaktılar, birkaçı ayağına delik pabuçlar geçirmişti, hepsi partal giysiler içindeydi. Siyah başörtülü birkaç ihtiyar kadın ölüm duaları mırıldanıyordu. Uzaklardan gelen bir inilti, kuru dalların rüzgarda gıcırdamasını andıran bir uğultu yükseltiyordu kalabalıktan. Korkudan aklını oynatan iki yaşlı adamla üç kadın tiz kahkahalar atıp ötekilerin ardında sağa sola koşuyorlardı. Aralarında saçlarını bir kurdeleyle bağlayan Mandras'ın yaşlı hizmetçisi Polixeni de vardı. Onu gören amansız patronu kaşlarını çatarak uzaklaştırdı. Güneş doruğuna yaklaşıyor, yağmuru haber verircesine yakıyordu. İyice ısınan taşlar tütmeye başladı. Birden dağın yamaçlarından yürüyen bir kalabalığın çıkardığı sesi andıran gürültü geldi. Aceleci adımlar taşları yuvarlıyor, köpekler havlıyor, çığlıklar ve yakınmaların karıştığı haykırışlar yükseliyordu. Peder Janoros kapının eşiğine koştu. Kilise bayrakları taşıyan çevre köylerin adamları ile kadınları yığın halinde dağdan iniyorlardı. Ters yönden gelen başka topluluklar da onlara katıldı. Kalabalık büyüdü ve Castello'ya yöneldi. Başta beş yaslı ana yürüyordu. Çan sesini duyunca yaz şarkıları okumaya başladılar. Yaşlı Krustalanya atkısını omuzlarına indirdi. Zaman zaman incelen sesiyle dua okumaya koyuldu. Derken yakınındaki patikada yürüyen bir başkası göğsünü yumruklayarak nöbeti devraldı. Böylece bütün kadınlar sırayla oğullarının ardından gözyaşı döküyor, anaların yası birinden öbürüne geçiyor, hiç durmuyordu. Ufukta yükselen kara bulutlar gök kubbeyi sarmaya başladı. Güneş kayboldu, yeryüzü karardı. Dehşete düşen köylüler adımlarını sıklaştırdılar. 20. ayrımın sonu, sayfa 216.